Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz birkaç haftadır Eğitim Dünyası programında Türkiye Yüzyılı Marif Modeli üzerine paylaşımlarda bulunduk. Milli Eğitim Bakanlığımız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli için görüşe açılmıştı bildiğiniz gibi. Bu görüşlerle ilgili olarak da ortaya çıkan öneriler Talim Terbiye Kurulu tarafından değerlendirildiği ifade edilerek dün itibariyle Türkiye Yüzyılı Marif Modeli öğretim programı onaylanmış oldu. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Cihat Demirli yapmış olduğu açıklamada Türkiye Yüzyılı Marif Modeli için iletilen tüm görüş ve önerilerin şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirildiğini ve öğretim programlarına yansıtıldığını, tekrar görüşülen yeni müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçtiğini ifade etti ve bu çerçevede Türkiye Yüzyılı Marif Modeli öğretim programı kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce 9 dersin öğretim programı ile ortak metnin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce 10 dersin ortak programının, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce 7 dersin öğretim programının, 26 Nisan'da kamuoyuna açılan görüş ve önerileri sonrasında 67.284 görüş ve öneri geldi ve bu çerçevede bu taslağın 1.662.780 kez görüntülendiği açıklamada ifade ediliyor. Gelen görüş ve önerilerin %58'in öğretmenlere ait olduğu da yine Talim Terbiye Kurulu Başkanı aktardı. Bu çerçevede öğretmenlerimizden, eğitimcilerden 38.865 görüş ve öneri gelmiş. Sivil toplum kuruluşlarından ve diğer paydaşlardan, eğitim platformlarından 28.419 görüş gelmiş ve sonuçta diğer öğretmenlerin dışındaki görüş ve öneri koyanların da ciddi bir şekilde katkısı olduğunu ifade edebiliriz. Daha çok yapılan görüşlerin, gelen görüş ve önerilerin 1/6'ının okul öncesi eğitim programına ait olduğu yine başkan tarafından ifade edildi. Ve 10 Mayıs'a kadar askıda kalan programla ilgili gelen görüşler, öneriler 16-22 Mayıs tarihinde kurulun gündemine alındı. Bunların hepsinin görüşüldü, tasnif edildi, görüşmelerin yapıldı ve en son yapılan değişiklikle birlikte müfredatın onaylandığı ifade ediliyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğimiz gibi yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Dolayısıyla makam olayından sonra da bakanlığın internet sitesinden eğitimci camiası programa ulaşabilecek. Evet, bu vesileyle Türkiye Yüzyılı Marif Modeli öğretim programının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii sivil toplum kuruluşunun bir üyesi olarak, bir İGEDER üyesi olarak, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın bir kurumun üyesi olarak, yine bir eğitimci olarak bizler de Marif Modeli öğretim programı ile ilgili görüş ve önerilerimizi değişik platformlarda söyledik ve yazılı olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'na iletmiş durumdayız. Tabii ki birçok görüş işte ifade edildiği gibi paylaşılmış ve bunların da dikkate alındığı ifade ediliyor. Bundan sonra bize düşen bu Marif Modeli öğretim programlarının sınıfa en iyi bir şekilde taşınabilmesi için eğitimcilerin eğitimiyle ilgili olarak bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yani bakanlık Haziran ayı eğitim programı başta olmak üzere birçok eğitim programlarında bu programla ilgili çalışmaları sınıfa taşıyacak en önemli hususun öğretmen olduğunu bilerek hazırlanacak kitapların bu programın ruhuna uygun bir şekilde hazırlanması gerektiğini bilmeliyiz. Birincisi bu. İkincisi öğretmenin ne uygun sınıfa girdiği zaman bu programın ruhunu taşıyacak öğretmenlik kılavuz kitabının, öğretmen kılavuz kitabının, kitabın kılavuz kitabının da hazırlanması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Çünkü belli bir konfora alışan öğretmen maalesef bu programı baştan sonra göze geçirerek ve buna uygun bir şekilde planlama yaparak sınıfa giremeyeceği kanaatini taşıyoruz. Burada hem sendikalara büyük iş düşüyor hem de Milli Eğitim Bakanlığımıza büyük iş düştüğünü ifade etmek istiyoruz. Bu arada bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta LGS sınavı var. Allah nasip ederse 2 Haziran tarihinde. LGS sınavı yani liselere geçiş sistemi sınavı 2 Haziran pazar günü yapılacak ve merkezi sınavın giriş bilgileri de yayımlandı bildiğiniz gibi. Sınava girecek olan öğrenciler ortaöğretim kurumuna ilişkin merkezi sınav giriş yerlerini görebilmek için yine bakanlığımızın ilgi sitesine de erişim sağlayabilirler. Ve fotoğraflı sınav giriş belgeleri ve okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanmak suretiyle öğrencilere ulaştırılacak. Ve çocuklarımız da inşallah 2 Haziran tarihinde ilgili salonlara gitmek suretiyle sınava girecekler. Tabii ki burada sınava kısa bir zaman kaldı. İstersemez çocuklarımızın kaygı düzeyleri artabilir, velilerimizin de kaygı düzeyleri artabilir. Hep şuna inanmak lazım. Bir, bu saate kadar çocuklarımızın elinden geleni yaptığını kabullenmek lazım. Veli boyutuyla olaya bakacak olursak birincisi bu. İkinci husus, kısa bir süre kalmışken çocuklara aşırı kaygı yüklemenin ve beklenti yüksek tutmanın da onlar açısından sınav kaygılarını artırıcı bir unsur olduğunu bilerek anne babaların bu süreçten sonra yönergelerine, sözlerine daha dikkatli olması gerekir. Yani çalıştıysa da çalışmadıysa da yani şimdiye kadar olan zamanı öğrencimiz, çocuğumuz çalışarak da geçirmişse, çalışmayarak da geçirmişse iki halde de artık kısa bir süre kaldı. Bundan sonra sadece sakin olmasını sağlayarak, aşırı strese girmemesini düşünerek, kaygı düzeyini yükseltmeden birlikte vakit geçirme, çalışma ve çabaları yapmak veliye yakışır. Velimizin, anne babaların yapacağı husus budur. Çocuklarımız için tavsiye, kıymetli öğrenciler, 8-0 öğrencilerimiz, elinizden geleni yaptığınıza inanıyoruz. Sınav hiçbir zaman son değil. Elbette gönlünüzden yerleşmek istediğiniz bir okul türü olabilir. Ama şunu biliyoruz ki başarı sadece bilişsel başarıdan, performanstan ibaret değil. Cenab-ı Hak insanı çok boyutlu olarak yaratmış. Birçok yeteneklerimiz, birçok gizli güçlerimiz var. Önemli olan bu güçlerimizin farkında olabilmek. Ama bunun en önemlisi de iletişim becerisi iyi olan öğrencilerimiz. Çocuklar, bireyler belli süreç içerisinde diğer yeteneklerini bir araya getirdiklerinde, birleştirebildiklerinde iletişim becerileriyle birlikte ve bir takım bir de ahlaki ve karakteristik özellikleriyle birlikte harikulade iş yapabilirler, hayatta tutunabilirler. Çünkü Allahu Teala her bir çocuğu, her bir öğrenciyi, her bir evladımızı bir çekirdek yetenekle yaratmıştır ve bu dünyada onun bir vazifesi vardır. Biz insanoğluna düşen, bireye düşen o vazifesini bulabilmek, keşfedebilmek. Bunun için sevgili öğrenciler, elbette ki iyi bir sınavla yerleşim alan bir okula yerleşmek gönlümüzden geçebilir. Ama biz hayatta hep şunu gördük, şunu da gördük. Sınavlı bir okuldan mezun olmadığı halde daha sonra lise kademesinde iyi bir performans göstererek gönlündeki üniversiteye geçen öğrencileri görebildik. Veya lise hayatı başarısız geçmekle birlikte daha farklı yeteneklerini, kabiliyetlerini kullanmak suretiyle yine güzel insan olabildiklerini, hem kendilerini mutlu edebildiğini hem de başkalarını mutlu edecek projelere imza attığını defaatlerce şahit olduk. Tabii anne baba çocuğunu üniversitede okumasını ister. Bizler de biliyoruz ki bilişsel yeteneklerle beceriye dayalı yetenekler farklı. Mesela iyi bir marangoz ustası olabilecekken ahşabın dilinden, ağacın dilinden anlayan, onunla ilgili güçlü yeteneklere ve düşünüşe sahip olan bir öğrencinin elbet hem okusun hem de marangoz yeteneklerini konuştursun diyebiliriz. Ama okumadan da yani bir üniversite tahsili yapmadan da o yeteneklerini konuşturabilir. Yine bir seramik becerisi olan bir öğrenci için veya birey için söyleyelim. Yani her şeye ihtiyacımız var. Bugün üniversite tahsili olmadığı halde, ki bazen bu kendi aramızda eleştiri konusu da olabiliyor, ama önemli olan kişinin ortaya koyduğu iyi bir iş ve beceridir. İyi bir iş becerisi ortaya koyan herkes Allah'ın izniyle rızkını helal yoldan temin eder ve karnını doyurur. Mesele bu, bundan ibaret. Onun için tabii ki çalıştınız. Ailelerimizin beklentileri var. Sizin de hayalleriniz var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gösterdiğiniz gayretin yaklaştığı bir günde heyecan duymak mümkün. Sakin kalabilmeyi denememiz lazım. Bunun için kalp atışlarımızı kontrol edebilmek için de nefes alışverişlerimizin nasıl olduğuna fark edip nefes egzersizleri yaparak bu süreci düzenleyebiliriz, düzeltebiliriz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, özellikle LGS sınavına girecek kıymetli öğrencilerimiz ve bizi dinleyen anneler babalar için bir tavsiyemiz olsun. Daha sonraki haftada, yani 7 ve 8 Haziran tarihlerinde de YKS sınavı var. Yani yüksek öğretime geçiş sistemi, geçiş sınavları var. Benzer şeyler orası için de geçerli. Oradaki kıymetli öğrencilerimiz için de geçerli. Allah nasip ederse belki hafta içerisinde pazar günü LGS sınavı olacağı için sınava bir gün kala diye bir konuğumuzla birlikte bir çekim yapmayı arzu ediyorum. O zaman da sınavdan bir gün önce günümüzü nasıl geçirelim ve sınav esnasında nelere dikkat edelim, sınav sonrası da ne yapalım, anne babanın tutum ve davranışı ne olmalı hususunda bir konuğumla paylaşımda bulunuyor olacağım. Allah nasip ederse inşallah. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bu duyurumu yaptıktan sonra da biliyorsunuz Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca da desteklenen yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi projesi kapsamında Türkçe ve dil eğitiminde çağı yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan, yeni fikirler üreten öğretmenler ve akademisyenlerimizin çalışmalarının duyurulması ve eğitim sistemimizdeki iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla Türkçe ve Dil Eğitimde İyi Uygulamalar Konferansı düzenlendi. Bu konferansta Türkçe eğitimiyle ilgili, Türkçenin ana dil olarak öğretimi, yabancı dil olarak yabancılara öğretimi, iki dillilere öğretimi ve Türk soylulara dillilere öğretimi kapsamında Türkçe ve dil eğitimde yenilikçi ve keşfedici yaklaşımlar paylaşıldı. Ve bu konferansın neticesinde yayınlanacak olan bildiriyi de inşallah ben de çok merak ediyorum. Ki bu konferansı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Cihat Demirli Beyefendi konferans başkanı olarak bu süreci yönetti. Bence önemsediğim bir organizasyon. Geçen yılda 2-4 Mayıs 2023'te Türkçe Öğretimde İyi Uygulamalar Konferansı olarak yapılmıştı. Tabii bu konferanslarda alımlama, üretim, etkileşim, aracılık gibi ve başta dil eğitiminde materyal geliştirme, değerlendirme, dil eğitiminde öğrenen özelliği, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi temalarına yönelik iyi uygulama örnekleri paylaşılıyor. Ve alt tema olarak da aktif öğrenme stratejileri, erken çocukluk dönemi uygulamaları, içerik temelli öğretim programları, öğretim modelleri, kapsayıcı eğitim uygulamaları, mesleki yabancı dil öğretimi, ölçme ve değerlendirme ve yapay zeka kullanımıyla ilgili birçok hususlar konferansta paylaşıldı. Ben inşallah konferansın metni, sonuç bildirgesini önümüzdeki haftaya kadar bulursam, ben de çok merak ediyorum, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz 29 Mayıs 1453'te bizim için çok değerli bir tarih. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiği bir tarih. Çünkü sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur diye müjde vermişti. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de bu müjdeye nail oldu elhamdülillah. Ve milletimiz imanından aldığı güçle her türlü imkana sahip işgalcileri yenilgiye uğrattı. En sonunda Çanakkale'de büyük bir yenilgiye uğrattı ve büyük zorluklara rağmen milli mücadeleden birlik ve beraberlik ruhuyla zafer elde ederek bu topraklardaki istiklal ve istikbalimizi yine Çanakkale zaferiyle de perçinledik. Ama bu Zafer'in kapısı biliyorsunuz Malazgirt destanı ile başladı. Ve Anadolu'nun kapıları Malazgirt Zaferi ile birlikte hiç kapanmamak üzere İslam'a açıldı. Aşılmaz denen burçları aşarak da ve 1453 tarihinde yıkılmaz denen kalelerde yıkarak İstanbul'u fetheden bu güzel ordu Peygamberimizin müjdesine ulaştı. Ama bu büyük imparatorluk döneminin ardından ortaya çıkan Osmanlı'nın son dönemlerini de bu coğrafyaya saldıran batılı devletler ve bir takım Haçlı orduları sürekli Osmanlı'yı yıprata ve içimizdeki yetiştikleri hainlerle yenilgiye uğradığımız bir dönemde de en son biz işgalcileri Çanakkale'de büyük bir yenilgiye uğrattık. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni anma programında da bu işgalcileri üzerinden çok zaman geçmedi. Bu işgalcilerin üzerinden 100 yıl gibi bir zaman geçti. 100 yılı biraz geçen bir zaman. Unutmamak, unutturmamak gerekiyor. Bu işgalciler İngilizler, bu işgalciler Fransızlar, bu işgalciler İtalyanlar, bu işgalciler Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri. Bu işgalcileri unutmamak gerekiyor. Evet, ticari ilişkilerimiz olabilir ama bunların aynı zamanda bir dönem bizim toprakları işgal ettiklerini, binlerce, milyonlarca, yüz binlerce insanımızı şehit ettiklerini unutmamak gerekiyor. Onun için biraz önce onaylandığını ifade ettiğimiz Türkiye Yüzyılı Marif modelinde bazı gruplar karşı çıkarken, yani biz de bazı noktalarda memnun olmamakla birlikte sanki bu öğretim programı Türklerin içerisinde bulunan o mücahit ruhunun ortaya çıkartacağını düşünerek karşı çıkan, maalesef bunu kelimelere döken sivil toplum kuruluşları veya gazeteciler oldu. Mücahit ruh olmazsa ülke işgal edilir. Mücahit ruh olmazsa kaybettiğin toprakları fethedecek azmi ve inancı elinde bulamazsın. Mücahit ruh olmazsa askerini cepheye gönderemezsin. Mücahit ruh olmazsa şehitlerinle övünemezsin. O zaman şehit olmak istemez. Mücahit ruh olacak ki bu vatanı korumak için askerin güçlü ve diri duracak. Mücahit ruh olacak ki işgalcileri topraklardan sürmek için bir inancın olacak. Bu olmazsa, bu ruh olmazsa o zaman işgale her zaman hazırsın demektir. Zaten Çanakkale'yi geçilmez yaptık. Çanakkale geçilemedi ama Çanakkale nasıl geçildi? Kültürel işgale uğradı ülkemiz. Her türlü kültürel işgale uğratılarak tarihimizdeki bize ait değerler yok edilerek, değiştirilerek, dönüşüm sağlanarak yeni bir Türk milleti oluşturma sevdasıyla batıya hayran bir millet oluşturma mücadelesine yenik düştük. Ve bugün televizyon kanallarındaki filmlere baktığımızda ve sokaklarda yürüdüğümüzde o Çanakkale geçilmez kıldığımız o ulvi topraklarımızın kültürel işgale uğradığını ve her geçen gün gençliğimizi, neslimizi kaybettiğimizi biliyor olmak gerekiyor. Yani dolayısıyla sadece zaferi kazanmak değil, zaferden sonra da o ülkeyi ihya etmek, maddi ve manevi bütün değerlerle ihya etmek gerekir. Her toplum kendi kültürüyle ayakta kalır ve kendi kültürüyle yaşar. Bir başka toplumun kültürüne benzeşerek benliğini devam ettiremezsin, varlığını devam ettirmek mümkün değildir. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum" diye buyuruyor. Yani kim ki bir kavme benzerse o da onlardandır. Bizim batıya benzememiz mümkün değildir. Batılı olma hayranlığından vazgeçmemiz gerekiyor. Hele hele içinde bulunduğumuz bu günlerde neden batıya benzemememiz gerektiğini de çok iyi anlıyoruz herhalde. Batının hiçbir sağlıklı değeri yok, ahlaki değeri yok. Güya bizim gibi devletlerde sürekli parmak sallayan, insan haklarından dem vuran batı uygarlığını, ki medeniyet de diyemiyorum, medeni olamamış uygarlığının insani boyutunun nasıl bir ortada olduğunu 92-93 yıllarında Bosna Hersek mücadelesinde gördük ve işte bugün de Gazze'de, Filistin'de görüyoruz ve orada çoluk, çocuk, kadın katlediliyor ve camiler yıkılıyor, ibadethaneler yıkılıyor, hastaneler kuşatılıyor, suları kesiliyor ve adeta büyük bir soykırım yaşanıyor. Şimdi bunu da batılı devletler, başta Amerikan olmak üzere batılı devletler bunu önleyemiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin'i Gazze'ye yapılan saldırılardan dolayı İsrail'i kınadığı gibi ek tedbir kararları aldı, uygulamıyor. uygulamayan bir ülkeye karşı dünyanın bir yaptırımı söz konusu değil. Ama bu bir Müslüman ülke olsaydı kesinlikle birçok yaptırımı yaparlardı, yaptırımı uygularlardı. Dolayısıyla samimiyetsiz bir batı söz konusu. Dolayısıyla bizim topraklarımızı yıllar önce işgal edenler de işte bugünkü zihniyete sahip olan o batılılar. İşte Gazze'de 36 binin üzerinde bir şehitten 100 bine yakın bir yaralıdan bahsediyoruz. Ama biz yıllar öncesi, 105 yıl önce 250 binin üzerinde şehit vermişiz sadece Çanakkale cephesinde. Bunu düşünün. Bütün Osmanlı topraklarındaki cephelerdeki verdiğimiz şehitler üst üste koyacak olursak belki 350-400 bine yakın bir şehit vermişiz ve ciddi bir şekilde yaralılar ve engelliler topluma bıraktık. Şimdi hal böyle olunca işgalcileri asla unutmamamız gerekiyor. Onun için bugün bizlere düşen Cenab-ı Hakk'ın bizlere öğrettiği İslam dininin yüce ideallerini diri tutmak, birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ve muhabbetimize her daim sahip çıkmaktır. Bölünmüşlükten, ötekileşmekten uzak durmak gerekiyor ve milletimize kurulan tuzakları boşa çıkartmak için de dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten dikkatli olmak ve bunun için büyük bir çaba göstermek gerekiyor. Kötülüklerin yerine iyiliği, zulmün yerine adaleti, nefretin yerine sevgiyi hakim kılabilmek için de çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hayra çağıran, İyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Tabii günümüzde hayırla şerri ayırt etmek de hayli zorlaşıyor. Çünkü WhatsApp gruplarında bazen hayır olarak gördüğümüz şeyin daha sonra kötü bir durum olduğunu veya insanların ikiyüzlü davranış ve tutumlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Onun için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da çok iyi sahip çıkmak gerekiyor. Evlatlarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı topluma ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmek gerekiyor. İşte bugün bu İstanbul'un fethinin yıl dönümünde bu olaylarla bu İstanbul'un fethinin yıl dönümünü konuşurken Gazze ve Filistin'deki mücadelenin de böyle bir mücadele olduğunu ve mazlumların zafere ulaşması için dua etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Şeksiz ve şüphesiz amasız gerçekten oradaki mücadele yapan teşkilatı bir terör teşkilatı, bir terörist grup görmekten çok bir Hamas mücadele kuvveti olarak, bir Gazze mücadele kuvvetleri olarak görmek gerekiyor. Ve onlar işgalci, zalim ve siyonistlerin mağlup olması için samimi gayret gösteriyorlar. Bunun için şehit oluyorlar. Bundan çocuklar da mağdur oluyor. Ve savaş hukukuna dikkat etmeden siyonistler saldırı yapıyor. Ama Cenab-ı Hak inşallah İslam'ı zaferle müjdeleyecektir. Ve Hamas ve Gazze'nin onurlu mücadelesini selamlıyorum. Bu mücadeleden dolayı Avrupa'da aklı selim halk, devlet başlarını söylemiyorum, aklı başında olan halk ciddi bir şekilde sokaklara dökülüyor. Üniversitede öğrenciler eylem yapıyor. Ülkemizde de hakeza ciddi bir şekilde fiili dualar ve gayretler gösteriliyor. Cenab-ı Hak hepimizi muzaffer eylesin. Gazze'deki müminleri, Müslümanları, mücahitleri muzaffer eylesin. Tabii sadece Gazze'de değil, Filistin'de Batı Şeria'da da büyük bir zulüm var şu anda kıymetli Erkam Radyo dinleyicimiz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani İsrail'in 7 Ekim'de Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırıların bilançosu da ciddi bir şekilde arttığını bir kez daha buradan ifade ediyor. Ve Siyonistleri lanetliyorum çünkü 77 bin tonun üzerinde bir patlayıcı kullanılıyor şimdiye kadarki saldırılarda. 36 binin üzerinde Filistinli öldürülüyor. 80 binden fazla, 100 bine dayanan bir yaralı var. 87 binden fazla konut yıkılmış. Okullar, hastaneler, ibadethaneler İsrail ordusunun hedefi ve yerle bir edilmiş vaziyette ve karadan ve denizden, havadan sürekli vurmaya devam ediyor. Ve adeta açık soykırım alanı orası ve ciddi bir şekilde soykırım yapılıyor ve ölenlerin yardan fazlası da çocuk, 15 bin üzerinde çocuk, 10 bin üzerinde masum kadınlar. Yani düşünün, bu çocuk ve kadınların öldürmek reva mı? Hani kadın haklarından, çocuk haklarından bahsedenler, dilinizi mi yuttunuz? Ve ciddi bir şekilde yaralı insanlar var. Ne sağlık çalışanı orada çalışabiliyor, ne sivil savunma görevlisi, ne de gazeteci. Yani 493 tane sağlık çalışanı, 69 sivil savunma görevlisi ve 147 gazeteci yaşamını yitirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani yok böyle bir şey. şey. Ama dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım yapılıyor ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tetbik kararına hala karşı çıkan ve bu tetbik kararını uygulamayacağım diyen ülkeler mevcut. Nasıl insanlık, nasıl bir medeniyet, nasıl bir anlayış? Yani Netanyahu'nun yakalanması ile ilgili tetbik kararlarına karşı ya bunu yapmayacağım diyen ülkeler var. Ve Gazze'de ne tarihi ve ne de kültürel varlık, hiçbir şey kalmadı. Hani yani gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyoruz ve refah kapısı kapalı ve sahildeki balıkçı tekneler sürekli tehdit ediliyor ve bütün geçim kaynakları sınırlandırılmış durumda, açlığa ve sefalete terk edilmiş bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla Siyonistlere beddua etmeliyiz, Gazze'li mücahitleri de dua etmeliyiz. Yani bunu amasız, şeksiz gerçekten bizler bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Evet. İstanbul'un fethi dedik. Osmanlı İmparatorluğu'nun Malazgirt Savaşı ile birlikte, yani bu topraklarda, Anadolu topraklarında özellikle İslam'ın varoluşunun Malazgirt zaferiyle birlikte başladığını ve Anadolu'nun kapılarının açıldığını ifade ettik. Ve ondan sonra Osmanlı topraklarında 20 milyon kilometre karenin üzerinde bir medeniyet kuruldu. İslam medeniyeti. Bakın, batıya ben medeniyet diyemiyorum. İslam medeniyeti. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa hediye ettiği en büyük medeniyet. Ama bu medeniyetin en önemli hususu da parçalarından bir tanesi de vakıf medeniyetidir. İşte o İslam'ın bizlere insanlığa hediye ettiği bu vakıf medeniyeti içerisinde günümüzde hala varlığını devam ettirmeye çalışan bu vakıf medeniyetleri elhamdülillah mağdur, mazlum müminler, Müslümanların imdadına yetişmek için her gün 24 saat, 7 gün 24 saat çalışıyorlar ve mücadele ediyorlar. Tabii suistimal edenler olabilir ama sonuçta bizler tabii ilgili vakfı araştırdıktan sonra bu vakıfların yapacakları amaçları doğrultusunda, tüzükler doğrultusunda yapacakları yardımlara destek olmamız gerekiyor. Sahip olduğumuz nimetleri Allah rızası için insanların ve bütün yaratılmışların istifadesine iki yolu sunabiliriz. Bir bireysel katkı ve gayretimizle bunu yapabiliriz. İki, vakıf eliyle bunu yapabiliriz. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz ayda da işte Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak şimdiden Kurban Bayramımızı ve keseceğimiz kurbanları, yapacağımız duaları kabul etsin. Vakıflarda ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızda mağdur insanlara, mazlum coğrafyaya ulaştırmak üzere kurban çalışması yaptığını hepimiz biliyoruz. Biz de Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerin başka kulların istifadesine yine vakıf eliyle sunabiliriz. Çünkü vakıf Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkanları cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır anlayışına dayalı bir iyilik hareketi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir vakıf. Vakıflar milletleri ayakta tutan kurumlardır kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Birlik ve beraberliği pekiştirirler. Bizlerin adına biz zamanımız olmayabilir, yetişemeyebiliriz veya hayrımızı ulaştıramayabiliriz. Bizler adına bireysel olarak ortaya koyamayacağımız, yetişemeyeceğimiz gayretlerimizi vakıf eliyle paylaşımda bulunabilir, yardımlaşmada bulunabilir, dayanışmada bulunabilir ve bu erdemleri bu vesileyle ayakta tutabiliriz. Çünkü vakıflar toplumumuzun güvenliği ve huzuru içinde oldukça önemlidir. Çünkü ihtiyaç sahibi insanlar birileri tarafından gözetilince sokaklar huzurlu hale gelir, mahalleler güvenli ve huzurlu hale gelir. Bundan dolayı İslam'ın bize hediye ettiği vakıf medeniyeti şefkat ve merhamet tohumları açar. İşte Gazze'de masum, mazlum ve açlığa, sefalete bırakılmış o insanlık içinde ve dünyanın diğer taraflarında, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve bütün coğrafyada masum ve mağdur insanlara erişen kurum ve kuruluşlar mevcut. Bu kurum ve kuruluşlar adeta şefkat ve merhamet tohumlarının yerleşmesi ve yeşermesi için gayret gösteriliyor. Bizler de samimi niyetlerimizle amasız, yani işte kirlenmiş zihinlerimizden uzak, bazı yapılmış hatalardan uzak bu medeniyet olan vakıf medeniyetinin yaşaması için ve hizmetlerinin devamı için de gayret göstermemiz gerekiyor. Ve yapılacak zulümleri önleyebilmenin yolu da bu sivil toplum kuruluşlarıdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İyilik ve takvada yardımlaşma, günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın. Yani iyilik ve takvada yardımlaşın ama günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın buyuruyor. İşte en büyük iyilik mazluma, mağdura yardım etmektir. Gazze'li mahsumları, bebekleri, kadınları zalim Siyonist işgalcilerin elinden kurtarmak için vakıf yoluyla da bütün hizmetlerimizi veya dernekler yoluyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bütün hizmetlerimizi seferber edebiliriz. Bir, ihtiyaç oldukları için, ihtiyaç olduğu için yardım ettiğimiz insanlar var. Bir de çocuklar var veya bireyler var. Bir de ihtiyaç hissettiğimiz için. Yani ne demek? Üstün zekalı çocuklar da gelecekte toplumuza katma değer sunacak olan çocuklar. Dolayısıyla bunları da unutmamamız gerekiyor. Yani bir tarafta mağdur ve mazlum insanlara elimizi maddi ve manevi uzatırken bir taraftan da toplumumuzu ihya edecek, yükseltecek, yüceltecek fakir, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, üstün zekalı, üstün yetenekli öğrencilere de el vermek, onların okuması için gayret göstermek de ayrı bir çabadır. Nitekim bu vakıf medeniyeti içerisinde o kadar çok çeşitli vakıflar kurulmuş ki her birinin amacı toplumun her taraftaki bir eksiği kapatmaya dönük olmuş. İşte bu anlamdan baktığımızda bir taraftan vakıflar masum ve mağdur insanlara yardım ederken bir taraftan da geleceğimizi ihya edecek, inşa edecek, aileyi diriltecek kurum ve kuruluşlara gayretle destek vermek gerektiğini ifade etmek istiyorum. Evet, diğer bir şey kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugünlerde ailemizle ilgili aile müessesesine yönelik ciddi saldırılar var. Bu saldırılara karşı da tedbir almak gerekiyor. Hani kültürel işgal dedik ya, kadınımızın kimliğine ve erkeğimizin kimliklerine dönük saldırılar var. Ve biliyorsunuz Cenab-ı Hak insanı en mükemmel bir şekilde, en değerli varlık bir şekilde yaratmış. Ve kadın erkek olarak yaratıp yeryüzüne göndermiş. Ve farklı niteliklerle donatmış kadın ve erkeği ve sonra birbirine eş kılmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşıyalım, birlikte huzur bulalım diye. Aile bu toplumun en küçük yapı taşıdır. Bu yapı taşı bozulduğunda, bu yuva düzgün kurulamadığında, bu yapı taşının ilk adımı iyi başlamadığında, ilk önlük düğmesi iyi kilitlenmediğinde, bağlanmadığında daha sonra başka büyük sıkıntılar geliyor. Dolayısıyla ailenin üyesi, yeni olacak üyesi olan çocuklar ve gençler de ister istemez bu tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Önce bu müesseseyi sağlıklı bir şekilde, en güzel bir şekilde oluşturmak gerekiyor. Sonra bu aile kurumunun yıpranmaması için eşler dikkat etmeli. Sonra ailenin bir kültürü, bir değeri, bir ilkesi olmalı. Bu çerçevede dünya gelecek çocuklar da bu değer ve kültür içerisinde büyümeli, yetişmeli. Tabii ailenin değeri de toplumun değerleriyle barışık olmalı. Yani çünkü yaşadığı toplumu yansıtır aile. Ama ne hikmetse bizler her geçen gün ailemizi koruyamıyoruz. Kültürel işgale uğratmış durumdayız. Ve evlenme yaşları da sürekli erteleniyor. Yuva kurma yaşları erteleniyor. Ve farklı bakış açılar geliştirilmek suretiyle aile müessesesi yıpratılıyor. Buna da izin vermemek gerektiğini ifade etmek istiyorum. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi bugün Eğitim Dünyası programında öğretim programından konuştuk. Onaylandığını ifade ettik. Sonra LGS sürecinin 2 Haziran'da sınavı olacağını, gerçekleşeceğini ifade ettik. Bununla ilgili konuştuk. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü münasebetiyle, İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili o şerefli günden bahsettik. Burada Nurettin Topçu'nun bir sözü aklıma geldi, onu da ifade etmek istiyorum. Tabii İstanbul'un fethi bizim için çok kıymetli, çok değerli tarih bir dönüm, yıl dönümü. Çağ açıp çağ kapamanın bir başlangıcı ve Osmanlı'nın zirveye ulaştığı bir tarih ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine ulaştığımız bir durum demiştik. Bununla birlikte eğitimle bağdaştırmak istiyorum. Nurettin Topçu şöyle ifade ediyor. Kaderin sırrına vakıf olanlar için fetih kapısı fetih kapısından daha şereflidir. Yani kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısı fetih kapısından daha şereflidir. Dolayısıyla evet, İstanbul fethedildi. Fatih Sultan Mehmet o muhteşem kapıdan içeriye girdi ve oradaki adeta Fatih Sultan Mehmet Han'ın gelmesini bekleyen Hristiyan toplumuna karşı da hoşgörüsünü gösterdi ve burçlara İslam'ın sancağını çekti ve orada Hristiyanların da selamet içerisinde yaşayabileceği bir konuşma yaptığını hepimiz biliyoruz. Onların yaşama hakkını devam ettirecek, dini ibadet hakkını devam ettirecek bir stratejiyi de orada ihya etti. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gönül almaktan bahsediyoruz. Şimdi sınıfta da bir öğretmen için birçok kapılar var öğrencinin gönlünde duran. Her bir kapı bir alem, bir aleme açılıyor. Dolayısıyla o sınıf kapısını açtıktan sonra içeriye girdiğinde öğretmen her bir çocuğunda muhteşem kapılar var. O kapılar hem o çocuğun dünyasını sağlayan hem de o çocuğun o kapısı ihya edildiğinde toplumun kazanacağı değerleri düşündüğünde gerçekten Nurettin Topçu'nun sözü, kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısı fetih kapısının daha şereflidir sözü, yani çok anlamlı bir söz olarak ben telakki ediyorum bu hadiseye, böyle bakıyorum. İşte eğer biz muallimler, eğitimciler küçük yaştan itibaren bizlere emanet eden ve üniversiteye kadar geçen süreç içerisinde bizimle birlikte olan o çocuklarımızı, gençlerimizin gönül dünyalarına dokunabilir ve milli ve manevi değerleriyle mücehhez kılabilirsek, işte onlar hayata atıldıklarını, kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi hukukçu, kimisi yapay zeka uzmanı, kimisi MIT alanında çalışan asker vesaire. Hangi meslek dalında veya beceri odaklı işte marangoz, seramik ustası, sıyı tesisat ustası hiç fark etmiyor. Onların hepsi kıymetli bizler için. Bütün bunları doğru bir şekilde yapacak olan kaliteli insan işte o zaman benim için çok değerlidir. Çünkü onu ben yetiştirdiğim için, biz öğretmenden elinden geçtiği için, ahlaklı, erdemli bir çocuk hayata birey olarak hazırladığımız için çocuğu, o zaman bizden daha bahtiyarı yoktur. Çünkü yaş almış, saçlarına ak düşmüş, beli bükülmüş bir öğretmen olarak evime usta çağırdığımda o usta bir eğitimcinden elinden geçerek gelmiş bir usta. Eğer çok iyi işini yapmışsa benden, yaşlanmış bir öğretmen olarak benden aferin sözünü duymuş ve ona ustalık parası verirken elim titreyerek değil rahat bir şekilde verebiliyorsam, onu yetiştiren aileye ve onu yetiştiren öğretmene dua ediyoruz. Ama kaderin sırrı da şu, bir eğitimci olarak gençken başkalarının çocuklarına iyi bir zaman ayırdığım için benim yaşlılığımda da Allahu Teala benim karşıma iyi insanları çıkartıyor olması, işin sırrı işte burası, yani kaderin sırrı dediğimiz. Diş hekimi için düşünün, doktor için düşünün, hukukçu için düşünün. Ne hangisi akla gelirse gelin. Yani siz bugün karşınıza çıkan insanların iyi olmadığından şikayet ediyorsanız bilin ki kaderin sırrı olarak karşınıza böyle çıkıyor. Ama karşınıza çıkan insanların hep iyi insanlar olduğunu, hep iyi işlerini yapan insanlara denk geldiğini düşünüyorsanız yine kaderin sırrı olarak baktığınızda meseleyi daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, ve daha sonra İslam mefkuresinin bir parçası olarak medeniyet, vakıf medeniyetinden değindik ve ailemizi de koruyalım dedik. Eğitim Dünyası programında bu mesajı verdik. Gençlerimize sahip çıkalım ama önce aile müessesesini sağlıklı kuralım ve aile müessesesine yapılan saldırılardan da uzak duralım. Bu anlamda geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'te Aile Vakfı'nın büyük bir konferansı oldu. İnşallah yine o konferansa katılan akademisyenlerden, hocalarımızdan birini Eğitim Dünyası programında misafir edebilirsek sonucunda ulaşmış oluruz. Yani ne gibi kararlar alındı, neler paylaşıldı? Ben de doğrusu merak ediyorum. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında bunları paylaştık. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında sınava bir gün kala, LGS'ye bir gün kala diye bir başlıkta, bir konuğumuzla sizlerle birlikte olmak isterim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz efendim.